İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Erdem Hocam, Evren Hocam, Akın Hocam, Bülent Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ayrı zamandan ve evrimin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz.
İnşallah.
Evet hocam, öncelikli olarak nasıl başlamak isterdin?
Bugün bizim için çok hayati bir önem taşıyan nefes almaktan bahsedebiliriz inşallah.
İnşallah.
Değil mi? Nefes almak, yani havayı içimize çekip bırakmak diye düşünebilir çoğu kişi ama aslında öyle değil. Birçok dengeye, hem insanın içindeki hem dışındaki, dış dünyadaki birçok hassas dengeye bağlı bir hayati önemi taşıyan bir konu nefes almak. Yani doğduğumuz andan itibaren aslında biz hiç düşünmeden, değil mi, insanoğlu nefes alıp vermeye başlıyor ve hayatını bu şekilde devam ettiriyor. Şimdi insan dedik içinde nefes alabilmesi için birçok hassas dengenin olması gerekiyor. Dış dünyaya baktığımızda da aslında nefesi almak için birçok hassas dengeye kurmuş olması lazım. Şimdi atmosfere bakıyoruz mesela. Atmosfer birçok gazdan oluşuyor. Bu gazların da belli bir oranda olması gerekiyor ki biz rahat bir şekilde nefes alıp verebilelim ve hayatımızı devam ettirebilelim inşallah. Şimdi bakıyoruz atmosfere. Ne var? Bunların en önemlisi azot var, oksijen var, karbondioksit var ve diğer gazlar var. Şimdi %77 oranında azot var, %21 oranında oksijen var ve %1 oranında da işte diğer gazlar var. Şimdi bakıyoruz bunlardan en önemlisi oksijen oranı %21. Ve canlılığın hayatını devam ettirebilmesi için, insanın hayatını devam ettirebilmesi için bu atmosferdeki oksijenin oranının %21'de sabit kalması gerekiyor. Hiçbir şekilde değişmemesi gerekiyor diğer gazlarla birlikte. Şimdi atmosferdeki oksijen oranı %21 yerine biraz daha fazla veya biraz daha az olsaydı insanlık, canlılık yaşayamıyor, yaşamını yitiriyor aslında.
Evet.
Dünyadaki birçok canlı yaşamını yitiriyor inşallah. Yani bu kadar hassas bir dengenin atmosferde var olması gerekiyor. Bu hassas denge nasıl, yani bu hassasiyet dengesini koruyor? Şimdi buna bakmamız lazım. Mükemmel bir geri dönüşüm sistemi var dünyada. Şimdi bakıyoruz insanlar ve hayvanlar oksijeni tüketiyorlar, kullanıyorlar. Bunun karşılığında kendileri için zararlı olan karbondioksit açığa çıkarıyorlar. Bunun karşılığında bitkilere bakıyoruz. Onlar da karbondioksiti kullanıp oksijen açığa çıkarıyorlar. Böylece atmosferdeki oksijen oranı devamlı sabit bir şekilde %21 olarak devam ediyor. Ve canlılık, insanlık bu şekilde rahat bir şekilde nefes alıp verebiliyor ve hayatını sürdürebiliyor inşallah. Şimdi bu böyle olmasaydı, diyoruz ki insanlar ve hayvanlar tam oksijen tüketiyorlar, karbondioksit aşağı çıkıyor. Bitkiler de bunun tersini yapıyor dedik. Hepsi birlikte oksijeni aynı anda tüketmiş olsalardı veya hepsi birlikte karbondioksit tüketmiş olsalardı ne olurdu? Eğer oksijen tüketilmiş olsaydı hepsi birlikte, oksijen oranı azalacağı için atmosferde, değil mi, canlılar nefes almasına rağmen boğulup gidecekti bir süre sonra. Tam tersi. Oksijen oranı artmış olsaydı, yani hepsi oksijen üretmiş olsalardı bu sefer, bütün canlılar. Bu sefer de en ufak bir kıvılcımda dahi, değil mi, çok büyük yangınlar meydana gelebilecekti inşallah. Ama bu hiçbir zaman böyle olmuyor. Yüce Rabbimiz Allah inşallah hassas bir dengeyi kurmuş ve bu gazların oranı hiçbir şekilde bu geri dönüşüm sistemi sayesinde değişmeden devam ediyor inşallah.
İnşallah.
Allah bir ayetinde Haşr suresi 24'te şöyle buyuruyor inşallah. O Allah ki yaratandır. İnşallah görüyoruz inşallah. Her şeyi bütün kusursuz şekilde yaratan Allah'tır inşallah. En güzel biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Elhamdülillah. Bakıyoruz. Tüm sistemler, insanın içinde ve dışındaki tüm sistemler kusursuz bir şekilde yaratılmış, var edilmiş ve bizim yaşamımızın devam edebilmesi için en hassas şekilde yaratılmıştır inşallah Rabbimiz tarafından.
Maşallah. Hocam o döngüden bahsettin. O döngünün kusursuz olarak işlemesi aslında teknik açıdan çok zor. Üstün bir aklı gösteriyor inşallah.
Maşallah.
Çünkü birçok milyonlarca canlı var. Değil mi? O döngüde etkisi olan, o döngüye etkisi olan, o gazları veren
inşallah,
havaya.
Inşallah.
Atmosfer çok büyük zaten. Çok büyük bir alan. Yani o oranın değişmemesi, milyonlarca belirleyici faktör olmasına rağmen o oranın hep aynı kalması çok büyük bir mucize. Allah'ın anan yarattığını, anan kontrol etmeye devam ettiğini gösteriyor bize inşallah.
Evet, bazı Darwinistler işte evrende bir düzen yok diyorlar. Keşmekeş diyorlar mesela Celal Şengür. Yani tek bir detaya baktığımız zaman bile bir düzen olduğunu görüyoruz mutlaka. Yani hiçbir düzensizlik yok kesinlikle. Yani oksijen oranından tutun işte mesela görme işlemindeki işte güneşten gelen fotonlarla atmosferin yine aynı zamanda atmosfer böyle oksijen oranlarıyla işte azot oranlarıyla bir ayrı ayarı var. Ama aynı zamanda fotonları ve ışığı geçirmesiyle de ilgili ayrı bir ayarı var. Hepsi birbiriyle kenetlenmiş bir şekilde kilitlenmiş bir sistemden bahsediyoruz biz. Ve hiçbir aşamasında bir çatlaklık yok. Allah ayetinde zaten gözünü çevirip gezdir bir çatlaklık göremezsin buyuruyor.
Maşallah.
Birkaç kere daha yapsa insan bunu diyor Allah. Hiçbir şekilde umudunu kesmiş bir şekilde tekrar vazgeçer diyor Allah. Mealen söylüyorum. Hiçbir yerde biz çatlaklık görmüyoruz. Evrenin neresine baksak bir mükemmellik görüyoruz. İnşallah.
Ve düzen olduğunu görüyoruz dediği bakın hocam da. Hiçbir şekilde Allah mesela her an kontrol altında tutmasa bu oran sürekli değişse zaten hayat çok zorlaşırdı ve bir bilimden bahsedilemezdi. Bugün bilimden bahsediyoruz. Mesela bir oran veriyoruz. %21'lik bir oksijen oranı diyoruz. Bu oran sürekli değişim içinde olsa biz atmosferdeki oksijen oranı diye bir şeyden bahsetmemiz söz konusu dahi olmazdı. Demek ki bu evrimcilerin de şöyle bakması lazım. Yani bilimden bahsedebilmek için bir şeyin bilim adını alabilmesi için düzen ve sistemin olması gerekiyor. Demek ki düzen ve sistem varsa bunun bir de yaratıcısı olmak durumunda. Yani her durumda hani Celal Şengör'ün dediği gibi hiçbir şekilde baktığımız zaman onun dediği gibi bir dünya görmüyoruz. Kaos görmüyoruz dünyada. Hep düzen var. Düzen var ki zaten bilim var. Yoksa bilim olmazdı. O yüzden evet. Evrimcilerin bunlara bu şekilde bakıp düşünmeleri gerekiyor. Yani bilim yapabilmek için bir düzenin var olması gerekiyor ki bu genel geçer bir şey olabilsin. Yani herkes tarafından kabul edilebilir olsun ve gözlem yapılabilsin. Çünkü bilim için gözlem gerekti. Evet. Sonuçların net görünmesi gerekiyor ki bir teori adını alabilsin. Evrime baktığımız zaman biz evrimde bunu da göremiyoruz. Çünkü bir gözlemi söz konusu dahi değil gözlem olması. Ve baktığımız zaman genel geçer olması lazım. Her yerde kuralının geçmesi lazım ama hiçbir yerde olmadığını görüyoruz. Ya demek ki biz onu sürekli söylüyoruz. Evrim teori değil. Sadece hipotez paçavrasında kalan ve hiçbir şekilde bilime konu olamayacak, teori ismini alamayacak bir olgu. Ya bir düşünce sistemi diyebiliriz ancak bilim olduğundan kesinlikle bahsedemeyiz.
Evet, olgu da değil zaten dediğin gibi yani bir
aldatmacadan
başlayalım. İddia, evet. Yalan bir iddia inşallah. Yani inşallah.
Hipotez paçavrası diyor Darwin.
Darwin'in kendisi diyor evet.
Şimdi Bülent Hocam atmosferden bahsetti. Nefes almamız için uygun değerlerde olduğundan bahsettik değil mi? Gaz oranlarından bahsettik. Ama tek başına atmosfer yeterli değil. Yani atmosferdeki bu denge, tamam mükemmel bir denge var atmosferimizde. Ama insanın vücudunda da, daha doğrusu her canlının vücudunda bu oksijene, bu gazları solumaya yarayan bir sistem gerekli. Değil mi? Bu sisteme biz baktığımızda vücudumuzda akciğeri görüyoruz. Özel olarak yaratılmış nefes almamız için. Daha doğrusu temeline bakacak olursak havadaki oksijeni kanımıza karıştırmak için, kanımızı temizlemek için yaratılmış özel bir sistem akciğer. Şimdi onun detaylarından bahsedelim hocam. Çünkü akciğer mesela atmosferin bir yoğunluğu var. Oksijenin bir yoğunluğu var. Bir basıncı var. Havanın basıncı 760 milimetre civa. Şimdi bu değeri pek çok insan bilmez. Ama bu değer böyle sıradan bir değermiş gibi gözükse de aslında bizim acı çekmeden şu an nefes alabilmemiz için şart olan tek değer. Yani biz şu an hiç değil mi bir acı hissetmeden, bir zorluk hissetmeden rahatlıkla çekebiliyoruz. Mesela şuna benzetelim. Şırıngaya su çekmeyi düşünelim. Şırınganın içine su çekmek daha kolaydır. Ama şırınganın içine bal çekmek çok zordur mesela. Değil mi? İnsan bayağı zorlanır. Bunun gibi düşünebiliriz. Yani biz şu an çok rahat nefes alıyoruz. Çünkü uygun değerler var. Hem dışarıda atmosferde hem akciğerimizin içinde uygun bir yapı var.
Değil mi hocam? Aslında o bahsettiğin konu mesela zaman zaman rastlıyoruz. Filmlerde de görüyoruz. Böyle evet. Kapalı ortamlarda kaldıklarında insanlar zamanla hava, oksijen bittiğinde ne kadar zorlandıklarını değil mi? Yani aslında sistem çalışmamaya başlıyor bir anda. Ama dışarıya bakıyoruz atmosferde böyle bir olay hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Bu
mesela şeylerde yaşanan bir durum. Maden işçilerin mesela görüyoruz yerin bayağı altında çalıştıkları için evet. Oksijen oranı normal dışarıya göre çok daha düşük oranda. Ve onun için mesela özel korunaklı tedbirli kıyafetler giyiyorlar ve belli bir sürede bir dışarı çıkmak zorunlulukları var. Çünkü vücut hiçbir şekilde o kadar az bir oksijeni kaldıramıyor. Ve baktığımız zaman da biz şunu görüyoruz. Mesela o tarz bir yerde ortamda çalışan insanların diğer hani bu bilimsel bir sonuçla ortaya çıkan bir şey. Diğer insanlara oranla yaşlanma oranının da daha fazla olduğu gözleniyor. Çünkü evet, oksijenin sürekli olarak az vücutta kalıyor olması hücrelerin yenilenmesinin de yavaşlamasını İnşallah. Sağlıyor ve buna kaynaklı olarak da vücutta böyle bir deformasyon diyeceğimiz bir olay meydana gelmiş oluyor. İşte bize burada Allah mükemmelliği göstermiş oluyor. Mesela içi durumu da gösteriyor bize. Oksijen az olduğu zaman insanın hani gerçekten çok sağlıklı bir şekilde sürekli devam etmesi mümkün değil. Mesela sürekli maden ocağında bir insan yaşayamaz. Belli bir süre sonra zehirlenip evet, ölüyor mesela. Hiçbir şekilde orada hayatını devam ettirmesi söz konusu
ömürleri
değil.
Ömürleri kısalıyor dediğin gibi.
Ömürleri kısalıyor. Dünya da böyle olabilirdi. Yani biz ne bileyim nefes alırken çok zorlanabilirdik. Hani böyle çok net nefes alıp veriyoruz. Hiç farkına bile varmıyoruz ama evet, biz bunu çok zor yapabilirdik. Nefes alıp verirken böyle zorlanabilirdik. Oksijenlerde değişiklik olsaydı oranda. Ama Allah böyle bir durum yaratmıyor. Tamamen bizim hem irademizin dışında nefes alıp refleks vermemiz, olarak refleks olarak hem de mükemmel olarak, uyumlu olarak yani hiç biz müdahale etmeden akciğerimiz de atmosferdeki havayla, oksijenle mükemmel uyumlu. Maşallah. Bütün sistemler de aynı şekilde. Hücreler de bunlara bağlı olarak oksijenleri taşıyıp karbondioksitleri almakla görevli. Hepsi birbirinden mükemmel sistemler. Biz hiç bilincinde farkında olmadan
her
devam
şey
ediyor.
Birbirine uyumlu. Yani dışımıza bakıyoruz, atmosfere bakıyoruz ve daha sonra içimize bakıyoruz. Hepsi birbiriyle uyumlu yaratılmış. Değil mi? Akciğerden evet, bahsedeceksin şimdi inşallah. Yani dışarıdaki ortama göre yaratılmış aslında akciğerde. Evet.
İnşallah.
Veya dışarıdaki ortamda evet, akciğere göre yaratılmış değil mi inşallah? Yani Allah böyle kusursuz bir sistem yaratıyor inşallah. Denge kuruyor.
Maşallah. Bu sisteme geçerken mesela bu en başta bu bilmeden anne karnında bebek normalde büyüdüğü zaman belli bir doğumdan sonra bir anda ne oluyorsa bu sisteme kendiliğinden geçiyor. Evet, hiçbir öğrenme yok, hiçbir maşallah, şey yok. 9 ay o şekilde yaşayabilmiş içeride.
Evet.
Ama inşallah, çıktıktan sonra tamamen sistemini değiştiriyor.
Evet. Hazır bir ortam evet, buluyor kendini aslında.
Ve 9 ay boyunca şey yok yani akciğer solunumu diye bir şey yok bebekle. Çünkü su ve daha çok kanla dolu evet, akciğerin içi. Annenin borudan beslendiği için ve oradan havayı aldığı için, oksijeni oradan aldığı için. Ve hiçbir şekilde kullanımı bilmiyor normalde baktığın zaman. Demek ki bu öğrenmeyle olacak bir şey değil. Çıktığı andan itibaren nefes alması gerekiyor. Bu bir ihtiyaç hayatın devam etmesi için. İşte mesela 9 ay gibi bir süre canlı bir hücreden bahsediyoruz. Akciğeri var ama bu akciğeri kullanmıyor. Fakat çıktığı andan itibaren bunu kullanmaya başlıyor.
Sistem
direkt başlıyor. Hiçbir şekilde bekleme söz konusu değil ya da zaman geçmesi söz maşallah, konusu değil. Ya burada evrimin olmadığını görüyoruz çünkü hazır geliyor çünkü. Yani akciğer mesela dünyaya gelen insanın akciğer olmak durumunda nefes alabilmesi için, hayatını devam ettirebilmesi için. Daha bebek hiçbir şekilde anne karnında bunu kullanmıyorken Allah bunu hazır var ediyor, bunu yaratıyor.
İnşallah.
Ve bebek doğduğu andan itibaren bu sistem mükemmel olarak çalışmaya devam ediyor.
Belirli hormonlar da salgılanıyor mesela evet, doğum esnasında. Yani sadece işte akciğeri var. Ondan sonra işte doğduğu anda hemen kullanmaya başlıyor şeklinde değil. O anda Erdem Hocam birazdan detaylarını anlatacak. Alveollerin içerisindeki yapıların açılmasına yönelik hormonlar salgılanıyor. Belli sıvılar salgılanıyor. Ondan sonra kullanılabilir hale geliyor. Ve vücut bunu tam anne karnından çıkacağı anda bebeğin bilircesine, bilmesi mümkün değil yani insan bile bilemez böyle bir şeyi. Vücut bunu bilerek hareket ediyor ve akciğerleri kullanılma hazır hale getiriyor. Tam doğum esnasında oluyor bu.
Maşallah.
9 ay boyunca olmuyor. Doğum esnasında oluyor. Doğuma çok kısa süre kala bu gerçekleşiyor. Ve nefes alma sistemi de birçok insan bilmiyor olabilir. Normal bir şey. Nefesimizi içimize çekmemizle biz nefes almıyoruz. Bakın karın kaslarımız var. Karın kaslarımıza beyinden emir gidiyor. Bu bölgedeki kaslarımıza. Kasıl, ileriye doğru kasıl diye emir gidiyor. İleriye doğru kasılınca içeriye hava doluyor ve o havada akciğerlere gidiyor. Sistem bu şekilde işliyor. Mesela normalde kapalı bir poşet düşünün. Kapalı poşeti üstten tutup açtığınızda içeri hava dolar. Kapattığınızda içindeki hava tekrar boşalır. Aynen bu sistem vücut içerisinde geçerli. Vücut kasları kullanarak beyin emir gönderiyor kaslara ve vücudu açıp içeriye hava dolmasına vesile oluyor. Biz o sırada nefes alıyoruz. Yani gece de nefes alıyor olmamızın sebebi bu.
Evet,
beyin sürekli olarak emir gönderiyor.
Maşallah.
Yani bu sistem olmasa bizim uyumamız mümkün değil. Bakın bu sistem, beyindeki bu sistem düzenli olarak emir gönderiyor olmasaydı insan yaşayamazdı. Uyuyamazdı. Öyle bir şey olmazdı kesinlikle. Uyudu al ölürdü.
Evet. Ve bunu anlık olarak vücudun ihtiyacına göre değiştirebiliyor. Evet. Bu da çok büyük bir mucize. Değil mi? İnsan efor sarf ederken çok daha hızlı nefes alıp
maşallah
oksijen gelmesi gerekiyor. Onu vücut sağlıyor. O moda geçiyor baktığımızda. Şimdi akciğerin anatomisini inceleyelim. Resimde gördüğümüz gibi vücudumuzda kalple beraber göğüs boşluğunu dolduruyor akciğer. Bakın şu küçük dallar şimdi ana nefes borusundan gelip iki tane ayrı boru olarak sol ve sağ akciğer loblarına giriyor bu borular. Ama burada akciğerlerin içinde küçük küçük bakın bir ağaç gibi adeta küçük küçük dallara ayrıldığını görüyoruz. İşte bu dalların ismi bronş. Bronşlarımız. Bronşların çok çok inceliyor bronşlar. Bu arada bronşların kalınlığını söyleyelim. Saç telimizden daha ince bronşlar. Maşallah. Maşallah. Çok çok inceliyor. Baktığımızda yani göremeyeceğimiz, gözle göremeyeceğimiz bir inceliğe bürünmüş oluyor, devam etmiş oluyor o inceliğe. Ve her bir bronşun önünde alveoller var. Şimdi alveollerin yapısını inceleyeceğiz biraz sonra. Bir üzüm salkımı gibi her bir bronşun ucu alveollerle bitiyor. Alveoller yuvarlak oradaki kesecikler. 300 milyon alveol var akciğerimizde. Bu 300 milyon alveoli biz açsak, yan yana koysak yüzeyine tenis kortu büyüklüğünde yapıyor.
Maşallah.
Yüzeyi maşallah.
Yani bu da çok ufak bir noktadaki evet. Bir organ. Açıldığında bir tenis kortu diyorsun. Maşallah.
Mükemmel bir tasarım maşallah. Hocam. Yani aynı anda çok fazla sayıda oksijeni hücreye alabilmek için mükemmel bir yapı.
Maşallah.
Maşallah.
Zaten insan kanını da ancak bu kadar bir alanda havalandırılabiliyor yani evet. Oksijenlendirilebiliyor. Hı hı. Tam da o kadar bir alan vücut içerisinde evet. Allah tarafından yaratılmış.
Maşallah. Mide gibi bir yapı olacak olsa çok daha az kana evet. Oksijen geçecekti, aktarılacaktı.
Mide gibi evet. Olsa en fazla.
Ama böyle üzüm kesisi gibi adeta çok fazla sayıda oksijen aynı anda kana karıştırılabiliyor.
Maşallah.
Çok mükemmel bir yapı olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın alveollerin tasarımına bakalım. Yine tasarımları bir üzüm kesisi, üzüm gibi, üzüm salkımı gibi bronşların ucunda dizildiklerini görüyoruz. Şimdi burada yerleştirilen, alveollerin içine yerleştirilen özel hücreler ve maddeler var. Onlardan bahsedelim. Mesela alveol, içine çökmesini engelleyen tip 2 hücreleri var. Alveollerde bulunan tip 2 hücreleri. Sürfaktan isimli bir madde salgılıyor bu tip 2 hücreleri. Alveolün içine çökmesini engelliyor. Çünkü bu gaz değişimi sırasında içine çökmesi gerekiyor fiziki kurallar açısından. Ama bu sürfaktan isimli madde içine çökmesini engelliyor.
Nefesi verdiğimizde tamamen.
Verdiğimizde
içi,
evet. Bu,
içi tamamen boşalacağı için birbirine evet. Yapışması gerekiyor normalde ama dediğin gibi yapışmıyor.
Tam gerektiği anda gerektiği miktarda salgılanıyor bu madde. Maşallah. Yine bir başka madde var. Orada bulunan bir başka yapı var. Makrofajlar. Makrofajlar da yabancı madde. Eğer burnumuzdan geçebildiyse, boğazımızdan geçebildiyse ve alveollere ulaştıysa hemen alveollerde makrofajlar bu yabancı maddeleri yutuyor, parçalıyorlar. Bir güvenlik önlemi konulmuş. Maşallah. İçinde gerekli her şey var yani alveollerin, bizim sağlığımız için gerekli her şey var. İşte hiçbir mutasyon, hiçbir doğal seleksiyon, zaten doğal seçilimi yapabilecek bir şuur yok doğada. Mutasyonda faydalı mutasyon yok. Baktığımızda evrimcilerin iddia ettiği, değil mi, bu fonksiyonlara bakalım. Hiçbir şekilde bir alveolü ya da akciğeri gerektiği şekilde geliştiremez. Asla bir mutasyon ki biraz sonra değineceğiz o konuya da. Evren hocam inşallah bahsedecek. Akciğerde mutasyon uğradığında çok daha canlının zararına olan bir sonuç ortaya çıkıyor. Yaşam imkansız hale geliyor.
Anlattın, evet, mesela akciğeri anlatıyor hocamız. Alveolden bahsediyor. Şimdi makrofajlardan bahsediyor. Şimdi evrimcilerin dediği gibi yani tesadüfen olsa bunların hepsinin aynı anda tesadüfen bir anda olması gerekiyor değil mi? Çok kompleks organlar bunlar. Yani makrofaj olmadan bir işe yaramıyor. Alveol olmadan bir işe yaramıyor. Hepsi aynı anda tam olması gerektiği yerde bulunması gerekiyor ki. Değil mi? Akciğer tam görevini yerine
evet,
getirebilsin.
Evet.
Yani kesinlikle tesadüfe yer yok aslında. Evet. İnşallah de, baktığımızda.
Şimdi balığın karaya geçtiğini söylüyorlar ya hocam. Yani balık suda yaşaması için değil mi? Şu an mevcut olan sisteme ihtiyacı var. Sudan ayrıldığı an zaten o sistemi bırakıp akciğere anlık olarak geçmesi lazım. Yani
ki yaşamını sürdürebilirsin.
O kadar saçma sapan bir iddia ki baktığımızda milyonlarca yılda akciğerin geliştiğini söylüyor.
Maşallah.
Bir dakikası akciğer... var abi ki. Bir dakikası.
Evet, yani, bir dakikası
o
var.
Bir dakika içinde hem ayak gelecek hem de akciğer olacak yani normal şartlarda. Evet. Çünkü hani suda evet. Hareket ettiği gibi karada hareket etmesi mümkün değil bir balığın. İşte hani maşallah. Her yerden zaten akla mantığa tamamen aykırı.
Evet.
Mesela az önce dediğimiz bir sistemde de akciğer sisteminde sadece akciğerdeki o özellikler de yetmiyor. Mesela burnumuz olmasa, oradaki mesela klima sistemi olmasa yine bir eksiklik söz konusu oluyor. Mesela aldığımız havayı, burnumuzdan aldığımız havayı, soğuk havaysa mesela o ısıtılıp biraz daha normal seviyeye getirip akciğere gönderiliyor. Sıcak havaysa da aynı şekilde biraz daha ılıtılıp, soğutulup yine akciğere gönderiliyor. Yani akciğerlerimiz tamamen dışarıdaki havayla birebir havayı alıp vermiyor evet. içeri. Bu da çok mükemmel bir sistem. Maşallah, yani baktığımızda maşallah. Hepsi bütün bir sistem ve birbirlerinin parçası halinde ilerliyor. Zincir gibi böyle sürekli biri birine bağlı, diğeri diğerine bağlı. Sürekli bir baktığımız zaman bir halat gibi birbiriyle bağlı ama kopamaz. Hiçbir şekilde birbirinden ayrılamaz bir bütünlük var içinde. Bu da zaten bize sistemin mükemmelliğini, kusursuzluğunu gösteriyor ve ayrılamaz bir bütünün olduğunu gösteriyor. Yani hiçbir şekilde bunların yavaş yavaş birinin önce birinin sonra ya da zaman içinde oluşmasının mümkün olmayacağını buradaki bilimsel olarak baktığımız zaman bilimsel yönlerinden de görmüş oluyoruz.
İnşallah, bir de hepsine inşallah. Hakim olan tek bir aklın varlığını görüyoruz değil mi hocam? Evet, inşallah. İnşallah. Yani başka akılların yarattığı varlıklar değil bunlar belli ki. Değil mi? Tek bir akıl ve tümünü biliyor. Tüm sistemlerin aynı anda nasıl var olması gerektiğini bilen bir akıl olması gerekiyor. İşte, Allah'ın yaratışını net olarak evet, görüyoruz inşallah.
Allah her an yaratmaya devam ediyor hocam. İnşallah. Şimdi akciğerimiz var ama sürfaktan şu an ben nefes aldığımda salgılanmasa ölüyoruz. Yani hemen akciğer çünkü işlevini kaybediyor. Maşallah. İçine evet. çöksü alveoller. Her an bu yaratılış, bu gerekli maddelerin salgılanması devam ediyor Allah'a şükür.
Ya, aynı zamanda evet.
Bir de mesela akciğerin sadece hava alması yetmiyor. Bir de orada mesela gerekli organların oksijen dağıtımı yapması lazım. Yani tek başına akciğerde hava girmesi hiçbir anlam ifade etmez. Yani tek başına hava girerdi ama oksijeni dağıtacak hücreler olmazdı. Hemoglobin olmazdı. O zaman hiçbir anlamı olmayacaktı evet. o havanın.
İnşallah.
Vücuda girmesinin, akciğere girmesinin. Evet. Ya bir dağıtım kanalına ihtiyacı var. Bu dağıtım kanalının bir de Akın Hocam birazdan anlatacak mesela kompleks sistemlerini. Onun da mesela birçok kompleksliği evet. var. Hani bakıyorsunuz hep böyle birbirlerinin detaylarına bakıyorsunuz. Detayın içinde detay var. Allah işte maşallah. O kadar hassas ve ince yaratıyor ki. Çok ince küçük noktalarda mükemmel muazzam özellikler var. Bunlar bize zaten yaratılışın olduğunu gösteriyor. Yani evrenin İnşallah. Olamayacağını gösteriyor.
Konularda biraz daha da detay gösterelim. Normal şimdi hani isimleri konulmuş böyle biyoloji dersinde de zaten bize öğretiliyor işte ne deniyor? Alveoller vardır deniyor. Onun içerisinde işte tip 2 hücreleri vardır. Onlar işte sülfaktan üretir. Ama bakın detaylarında çok ilginç şeyler görüyoruz biz. Bakın ekranda ben şu anda sülfaktan maddesinin kimyasal formülünü gösteriyorum. Bakın sülfaktan maddesinin kimyasal formülü bu. Bu formülü bilim adamları uzun incelemeler sonucunda elde ediyorlar. Bunun nasıl bir madde olduğunu. Darwinistler diyorlar ki DNA'ya bu formülün üretimini mutasyonlar yazmıştır diyorlar. Rastgele değişiklikler DNA'da sülfaktanın formülünü yazmışlar.
Yani öyle bir radyasyon geliyor ki, evet. öyle bir harf serpiştiriyor ki sülfaktan ortaya çıkıyor. Böyle evet. bir iddia
Tip 2 yani. Hücreleri var. Tip 2 hücrelerini de yaklaşık canlandırmasını gösterelim. Bakın alveollerin içerisi burası. 3 boyutlu canlandırması. Bunlar tip 2 hücreler olarak düşünebiliriz. Bu hücreler burada duruyor. Mutlaka alveollerin içerisinde. Bakın alveollerde böyle yuvarlak bir yapısı var. Kamera gösterebilirse kamerada gösterelim. Yuvarlak duruyor. Alveoller. Biz nefes aldığımız zaman bunun içi havayla doluyor. Fakat nefes verdiğimiz zaman bu kapanıyor. Fakat tam olarak kapanırsa bu bir daha açılmaz. Bakın yüzey evet. gelirinden dolayı açılmıyor. İnsan ölüyor. Bunun engellenmesi için orada tip 2 hücreleri ekranda gösterdiğimiz
maşallah.
Sülfaktan maddesini üretiyorlar. Tam kapanmasın diye. Bakın.
Maşallah.
Ya tam kapansa insan ölüyor. Diyorlar ya milyonlarca senede vakit var. Yok öyle bir vakit. Yani sırf nefes alma sistemi insanın bir anda yaratıldığını gösteren bir iman ekranıdır. Sırf nefes alma sistemimizdeki detaylar. Sülfaktanın formülünü ne tip 2 hücreleri bilebilir, ne mutasyonlar bilebilir, ne DNA bilebilir, ne doğa bilebilir, taş toprak bilebilir. Bakın oraya Allah 2 tane hücreyi yaratıyor. 300 milyon ayrı alveolde. Hepsi insanın yaşamı için sürekli o sülfaktanı üretiyorlar. Evet, biraz önce Erdem hocamın bahsettiğini yine 3 boyutlu canlandırması makrofajlar var burada da. Onlar da sürekli alveollerin içerisine giren mikropları Sadece işleri o. Başka görevleri yok. Onları temizliyorlar, yutuyorlar sürekli. Yani dolayısıyla biz burada muazzam bir yaratılış görüyoruz. Yani öyle bir tesadüf görmüyoruz. Sırf sadece sülfaktanın formülünü görmek bile bir insanı iman ettirir. Burada bir formül var. Mesela gözyaşının formülü var, mide asidinin formülü var, organ yağlayan sistemlerdeki yağın formülü var.
İnşallah.
Bunların hepsi formülle yaratılıyor ve bunlardan bir tanesi de biraz önce Erdem hocamın söylediği, Ender hocamın da söylediği gibi hemoglobin proteini. Bakın, burada görüyoruz hemoglobin proteinini. Bu protein kandaki oksijenin dağıtılmasına vesile oluyor vücut içerisinde.
Maşallah.
564 tane amino asitten oluşuyor bakın hemoglobin proteini. 564 amino asit. Tek bir tanesi yer değiştirse hemoglobin olmuyor. Başka bir şey oluyor ve hiçbir işe yaramıyor. Bakın tesadüfe yer yok insan vücudunda. Kandaki hemoglobinin tek bir amino asiti yer değiştirsin başka bir şey oluyor insan ölüyor.
Evet.
564 amino asitten bir tanesi yer değiştirecek sadece. Şimdi bu nasıl tutuyor oksijeni diye baktığımız zaman akciğerden? 4 tane demir atomu var üzerinde. Bakın 4 tane demir atomu var. Bizim yediğimiz
maşallah
yemekteki demirleri vücut o hemoglobinlerin üzerine atom atom yerleştiriyor. 4'er tane. Maşallah. Her birine 4'er tane yerleştiriyor ve o gidiyor oksijeni o demirle tutuyor. Çünkü eğer direkt kendisi tutmaya kalkarsa oksijen onu okside edip parçalayacak. Yani bitecek, hücreyi öldürecek. 4 tane özel seçiliyor, üzerine konuluyor. O demirle oksijeni tutuyor ve kolay bağlanma özelliği var aynı zamanda oksijene. Alıp onu hücrelere teker teker 100 trilyon hücreye her 86 saniyede bir bebek besler gibi adeta oksijeni bırakıyor, karbondioksit alıp devam ediyor. Böyle başka hiçbir şey yok. Sadece bu işi yapıyor.
Evet, maşallah.
Yani bu kadar detaylı bir sistemden bahsediyorum. Bu solunumun milyonda biridir yani anlattığımız o gün. Sadece solunum sisteminin milyonda biridir bu anlattığımız. Burada bile bu kadar detayla karşılaşıyoruz.
Evet,
ve hemoglobine zarar geldiğinde de neler oluyor onu da
inşallah
biliyoruz zaten inşallah.
Tabii inşallah. Onu da ben anlatayım inşallah.
İnşallah.
Bakın çok muazzam dengelerden bahsettik.
Evet, maşallah.
Havadaki oksijenden akciğere geldik. Akciğerin içindeki yapıyı anlattık. Bak hep detay.
Evet.
Detay. En son hemoglobine geldik. Hemoglobin ne? Kana oksijen taşıyan molekül. Şimdi bak, en ince ayrıntısına kadar Allah detaylı yaratıyor. Şimdi bakıyoruz evrimci biyologlara, ne diyorlar? Tek faydalı mutasyon olarak örnek gösterdikleri konu, bu hemoglobin molekülünün mutasyon sonucu orak hücre anemisi hastalığına dönüşmesi. Yani bunu faydalı mutasyon olarak gösteriyor. Yani eğer bir insan orak hücre anemisi hastalığına yakalanıyorsa diyor ki bu diyor evrimin diyor kişiye verdiği bir armağan diyor. Ne bu armağan? Ne oluyor bu armağan olunca diyor. İşte sıtma hastalığına bağışıklık biraz gelişmiş oluyor. Bu mantığa bak. Yani saçma mantıklarından bir tanesini daha burada görmüş oluyoruz. Şimdi mutasyonların faydası olduğunu biz biliyoruz. Hocamızın vesilesiyle artık bütün dünyada artık herkes biliyor ki biliyorsunuz ki Richard Dawkins'te röportaj yapılıyor. Deniyor ki faydalı mutasyon örneği var mı? Havaya bakıyor.
20 saniye.
Daha da bakar da. Hatta videosu
hazır
var.
Hocam.
Onu evet gösteririm inşallah.
İnşallah.
Bak da havaya bakıyor, onu bir seyredelim.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Bu adam hayatını evrime vakfetmiş bir adam.
Evet.
Yani evrimi savunmak adına değil mi? Bütün hayatını feda etmiş bir adam.
Evet.
Bir tane örnek verebiliyor mu? Veremedi.
En son kaydı durdurun diyor. Evet. Durun işareti yapıyor.
Evet. Evet. Şimdi bu mantığa bakılırsa genetik olarak kötürüm doğan biri onun için iyi bir şey olacak. Neden? Trafiğe çıkıp yürümediği için trafik kazasında ölme ihtimali azalacak. Ya böyle bir böyle mantık, bir evet böyle bir örnek veriyor. E şimdi biz bakıyoruz bilim adamlarına. Hiçbir tanesini yani samimi olarak itiraf edenlerine bakıyoruz. Diyorlar ki faydalı mutasyon diye bir şey yoktur. Hatta Fransız Bilimler Akademisi'nin eski başkanı Pierre Paul Gress mutasyonlarla ilgili diyor ki mutasyonlar zaman içinde son derece düzensiz biçimde meydana gelirler. Birbirlerini tamamlayıcı bir özellikleri yoktur. Ve birbirlerini izleyen nesiller üzerinde belirli bir yöne doğru kümülatif bir etkileri olmaz. Zaten var olan yapıyı değiştirirler. Yani düzenli olan bir şeyi, bir yapıyı değiştiriyorlar.
Kötü yönde değiştiriyor.
Kötü yönde. Bozuyor. Ama bunu tamamen düzensiz bir biçimde yaparlar. Bir canlı vücudunda çok küçük bile olsa bir düzensizlik oluştuğunda bunun sonucu ölüm olur diyor. Yaşam olgusu ile anarşi yani düzensizlik arasında hiçbir olası uzlaşma yoktur. Şimdi bunun gibi yüzlerce itiraflar var ve mutasyonla alakalı sözler var. Yani faydalı olmadığına dair. Ki biz bilimde baktığımızda mutasyonların %99'u zararlı. Bunun bir kere net anlaşılması çok önemli. Geriye kalıyor %1'i, o da zaten etkisiz. Yani hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla şimdi bakıyoruz orak hücre anemisine. Şeklinin bozulması mutasyona uğradığında, şimdi resimde de görebilirsek, isminden de anlaşılacağı gibi bu şekli alıyor. Şimdi hemoglobin molekülü o kadar güzel yaratılmış ki Allah tarafından. Yani mucize, çünkü damarlar, düşün incecik damar ağları var. Ve bu hemoglobin molekülleri o damar ağlarının içinden geçecek şekilde kendini esnetebiliyor, küçülebiliyor değil mi? Büyüyor. Evet. Yani çok muazzam, muazzam detaylı yaratıyor Allah.
İçe doğru göçük olması yapısının o fotoğrafta gördüğümüz gibi evet. Katlanmasına vesile oluyor.
İnşallah. Dolayısıyla hiçbir faydalı tarafı yok. Bak hasar veriyor diyoruz. Yani bir katkı sağlamaz. Hep zarar verir.
Mutasyonun DNA yeni bilgi eklemesi gerekiyor. Evet. Darwinistler böyle genel böyle zaten hiçbir şeyi kabul ettiremediğimiz için. Yani normal diyor mesela aleni hakaret ediyor. Ondan sonra diyoruz ki bak hakaret ettin diyoruz. Yani bu normal bir şey değil. Fikir özgürlüğü diyor mesela. Fikir özgürlüğüne savaş açıyoruz. Mesela kabul ettiremiyoruz bunu. İkna edemiyoruz. Bu fikir özgürlüğü değil kardeşim. Bak aynısı sana yapılmış olsa sen de rahatsız olursun ve izin vermezsin değil mi diyoruz. Evet diyor. Ama benimki fikir özgürlüğü diyor mesela. Bunu nasıl kabul etmiyorlarsa bu örneği de buna benzer birkaç örnekleri daha var. Hepsinde aynı mantık zaten söz evet. konusu. Kabul etmiyorlar hiçbir şekilde. Bu faydalı mutasyon değil.
Evet.
Bir faydalı olması için DNA'ya ek bilgi getirmiş olması gerekiyor. Yeni bilgi ekliyor olması gerekiyor. Yani yeni bir organ bilgisi ekliyor olması gerekiyor. Burada ne yapıyor? Hemoglobini bakın mahvediyor. Ya, bitiriyor.
Bir de görevini yapamıyor evet. zaten. Yani kana oksijen evet. taşıyamıyor ki. Yani bu hastalığa yakalanan kişiler solunum rahatsızlığı çekiyor ve artan derecede. Sonucu ne olur? Solunum yapamayan bir canlının sonu ölüm olur.
Hastaneye
bağımlı oluyorlar. Yani makine yaşatıyor vesaire. Dolayısıyla nerede faydalı? Fayda yok. Evet, İnşallah. Yani tesadüf de yok.
Şimdi burada yine bilmeyen insanları kandırmaya çalıştıklarını tabii. görüyoruz hocam. Evet. O sadece orada zararını anlatmıyor.
Evet.
Evrimci birine. Evet. Orada sadece bir fayda gelmiş gibi gösteriyor konuyu evet. ve insanları yanıltmaya çalışıyor.
Sıtma paraziti bu hemoglobin proteinine bağlanarak kişiyi sıtma yapıyor. Onun özelliği o. Sıtma paraziti geldiği zaman bir bakıyor ve orak şeklindeki bir yapıyla karşılaşıyor. Dolayısıyla tanıyamıyor bunu. Tanıyamadığı için bağlanamıyor. Diyorlar ki işte ne kadar faydalı diyorlar. İşte sıtma hastalığına yakalanmıyor diyorlar. Kardeşim bizim istediğimiz o değil ki faydalı mutasyonla.
Evet.
Bizim istediğimiz DNA yeni bilgi ekliyor mu eklemiyor mu? Eklemiyor. Ne yapıyor? Hemoglobini mahvediyor. Tamam mahvediyorsa faydalı değil işte. Yani sen böyle bir bakış açısıyla her şeyden iyi bir sonuç çıkartabilirsin zaten. Yani bakterilerde de aynı şeyi gözlemliyoruz. Mesela diyor ki bakteriler diyor işte direnç çeşitli bakteriler oluşmaya başladı diyor, mutasyonlar sonucunda diyor. Bir bakıyoruz, bakterinin uğradığı mutasyonla ribozomu mahvolmuş. Antibiyotik de ribozomuna bağlanıyor bu canlının. Ribozomuna gidip bağlanamayınca, çünkü bir bakıyor yamulmuş bir ribozomla karşılaşıyor. Bağlanamayınca bakteriye zarar veremiyor antibiyotik. Diyor ki işte faydalı diyor, zarar veremiyor diyor. Evet. Bu mutasyon bu bakteriye tabii fayda getirmiştir diyor. Değil, fayda değil. Evet. Bakın bakteri mesela kamçısı yoksa kamçı üretecek bir mutasyon olması gerekiyor.
Evet.
Bir özelliği yoksa onu ekleyecek mutasyon olması gerekiyor. Böyle bir mutasyon yok.
Evet.
Ya böyle çocuklanmanın bir manası yok.
Bir de profesörden profesöre fark oluyor demek ki. Profesör Dawkins havaya bakıyor. Şimdi Profesör Gerard Schroeder de diyor ki mutasyonla ilgili, moleküler biyolojide gelişmeler hayatın işleyişinin her safhasında görülen muazzam bir kompleksliği gözler önüne sermiştir. Buradaki komplekslik oranı o kadar yüksektir ki eğer bunun adım adım oluşturulması için rastlantısal mutasyonlara bel bağlayacak olsaydık, yani bunları bekleseydik, Nobel ödüllü Dodoen'in ifade ettiği gibi sonsuzluk bile bunun için yeterli olmazdı.
Maşallah.
Maşallah. İşte doğru ifade bu. Profesör. İnşallah. İnşallah.
Evet. Şimdi Celal Şengör'den bahsetmişken kendisini tekrar bir hatırlayalım. DNA ile ilgili enteresan bir açıklaması olmuştu katıldığı programda. Yani. Bakalım ne demiş. Şimdi buradaki arkadaş yani güzel bir soru soruyor. O programda çünkü hani oradaki kişilerin de pek bilgisi yoktu işin açığı. Yani oradaki seyircilerin pek bilgisi yoktu. Yani normalde orada hocamızın talebelerinden bir tanesi olmuş olsaydı Celal Şengör orayı terk ederdi. Yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü güzel sorular sorardık ve sıkıştırırdık.
Tabii.
Ama yine en iyi sorulan soru bu gerçekten. Arkadaş güzel bir soru soruyor ama üstelemiyor o söyleseydi daha iyi olmuş.
Radyasyon sayısının azalmasını anladım. Bir radyasyon madde geldi, koptu, gitti. Peki nasıl artıyor?
Bakın çok güzel bir soru soruyor. Radyasyon geliyor, kromozom DNA'ya geldiği zaman mutasyona uğruyor, kopuyor gidiyor veyahut da zarar veriyor. Tamam bunu anladım, bu normal diyor zaten yani. Bu her zaman olan bir şey. Peki bu bilgi nasıl artıyor diyor. Bakın şimdi cevap veremeyişi iyi izleyelim.
Mesaj çünkü bak. Biliyorsun DNA'yı...
Şimdi cevap veremeyeceği için ilk başta bir DNA'ya, normal herkesin bildiği DNA'ya bir DNA diyerek bir durumu toparlamaya çalışıyor. Bakın ben DNA'ya DNA diyorum artık.
Yani.
Oradan anlayın gibisinden bir...
Farklı bir kafa.
Açılış yapıyor. Ve zaten yaptığı bütün açıklamalar sadece beden diliyle iknaya yönelik. Enerjiyle ve beden diliyle iknaya yönelik. Söylediklerinde hiçbir şey yok. Teker teker dikkatli dinleyelim.
Belirli mekanizmaları tetikliyor. Evet. Bu tetiklemeyi sen öyle de değiştirsin, böyle de değiştirsin.
Bakın öyle de değiştirirsin, böyle de değiştirirsin diyor. Şimdi öyle demesiyle olmuyor yalnızca.
Öyle böyle olduğunu söylemiyor değil mi?
Tabii deney ve gözlem göstermesi gerekiyor. Bilim öyle şöyle böylelerle hareket etmez. Şimdi böyle değiştirdiğini zaten biliyoruz. Bozuyor DNA'yı. Peki böyle nasıl değiştiriyor yani? DNA'yı nasıl bilgi ekliyor? Arkadaş da onu söylüyor zaten. Bunu yapabilirsin. Buna cevap değil. Bunun örneği nedir? Bize bu gerekiyor. Bakın örnek olarak verdiği örnek zaten konuyu bitiriyor.
Kanser nasıl oluyor?
Bakın kanseri de DNA'daki gelişimi örnek veriyor.
Bilginin artması olarak gösteriyor.
Gelişme diyor.
Bilginin yani artmasıymış kanser nasıl oluyor? Yani en ufak bir etkile devasa farklılıklar oluyor diyor. İzleyelim.
Gülden böyle hücrelere yanlış bir mesaj gidiyor. Yanlış mesajın gitmesinin yolu da namütenahi. Çünkü organizma, yani özellikle gelişmiş organizma, o kadar karmakarışık ki
en küçük bakın.
Küçük bir fark, devasa farklılıklara neden oluyor.
Devasa zararlara neden olur sadece bakın. En ufak farklılık doğru söylüyor burada. Diyor ki, o kadar kompleks ki diyor canlı mekanizması, en küçük bir farklılık devasa farklılıklara neden olur canlı vücudunda. Doğru. Yani DNA'ya siz sadece bir tanesini yer değiştiriyorsunuz 3.2 milyar harften, insan ölüyor.
Evet.
Gerçekten büyük farklılıklara yol açıyor. Ama tek bir harf değiştirdiğiniz zaman mesela 6. bir duyu organı çıkmıyor insanda. Evrimin istediği budur işte. Yani DNA'da bir farklılık olacak, kulak yok mesela, kulak çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. Yani dışarıda ses olanı, olduğunu bilen.
Olanın mesela işlevini de arttırmıyor, sadece bozuyor.
Bozuyor, evet.
Ya mesela göze uğruyor, gözü kör ediyor mesela ama göz daha iyi görmeye başlamıyor. Yani olanı bile bozuyor zaten. Hani kaldı ki ek bilgiyi geçelim. Ya olana zaten zarar veriyor. Yani ekstra bir bilgi ya da yeniden yapması gibi bir şey söz konusu bile değil.
Evet, zaten kanseri örnek veriyor yani. Çok komik.
Yani mantık
tabii verebileceği faydalı bir örnek olmadığı için kanseri örnek veriyor.
Verdiği örnek de dediğin gibi
insanı öldüren bir örnek.
Zararlı ve öldüren bir örnek. Yani bırakın fayda sağlamayı, ortadan yok eden bir örnek.
Zaten DNA diye başlayınca zaten
bayağı güzel kelimeleri var yani. Bu programda. Biyolojik hayvan mesela.
Evet, biyolojik hayvan diyor mesela.
Bir de baktığınızda böyle bir konu bütünlüğü yok. Yani dediğin gibi sadece böyle el kol hareketleri, abartılı hareketler ve yani
hiçbir şey yok. Evet.
İşte İngilizce biliyorum, kullanıyorum şeklinde ifadelerle anlamsız bir takım şeyler söyleyip insanlar orada aslında bir açmaza sokuyor.
Evet.
Ama şimdi Celal Şengör hocamızı göstermişken bir maymunun nasıl ayağa kalktığını izlemesek herhalde olmayacak.
Çünkü
bir de onu izleyelim.
Aynı insan gibi gelişmiş mi? Çünkü maymun aynı insan gibi gelişmiş mi?
Başka bir videoda.
Ha evet, başka bir videoda.
Evet, şunu belirtmek istiyorum. Akciğerden bahsettik çünkü beynin beyin sapı ve medula bölgesi tarafından kontrol ediliyor akciğerin hareketleri. Yani oradaki sinir hücreleri tarafından o akciğer kaslarına emir gidiyor. Şimdi burada şundan bahsedelim. Mesela bilgisayarda, bilgisayar teknolojisinde bu uygulanan bir şey. Belirli sürelerle belirli işlemlerin yaptırılması. Ama bu her zaman bir arıza neticesinde kesilir. Belli bir süre sonra, belli bir süre çalışır bilgisayar. Bir mesela saatte bir ya da 5 dakikada bir işlemi yerine getirir. Belli bir süre sonra bu mutlaka kesilir.
İnşallah.
Akciğerde beyin akciğeri yönetirken 2 saniyede bir bu emri gönderiyor. Bakın hayatımız boyunca kesilmiyor bu emir. Maşallah. Yani 80-90 yıl boyunca Hazreti Nuh'ta 950 yıl boyunca Allah'ın dilemesiyle bu emir kesilmiyor. Maşallah. Ve beyin bu emri göndermeye devam ediyor. Maşallah.
İnşallah. Buramız var mı?
Biraz daha var hocam.
O zaman şey bu diyor.
Hocam kuşun bir akciğer yapısını gösterelim mi? Çünkü her canlıda, farklı canlılarda farklı akciğer yapıları görüyoruz. Hepsinin ihtiyacı olan yapı var.
Değil mi? Bir de bulunduğu ortama göre değil mi hocam? Biraz önce aslında söyleyecektim. Bu balıktan bahsettik.
Evet.
Allah yine mükemmel şekilde balığın bulunduğu ortama göre bir soluma sistemi yaratmış inşallah.
İnşallah.
Değil mi? Oradaki oksijeni alması farklı bir şekilde oluyor çünkü.
Evet.
Vücudundaki sistem de dışarıdaki, yani bulunduğu ortamdaki sisteme göre bir sistem Allah yaratmış içinde de. Şimdi insanda farklı gördük. Yani atmosferdeki gazların oranına göre bir içinde sistem yaratılmış.
Evet.
Veya işte uçan bir canlının, kuşun dediğin gibi anlatacaksın.
Evet.
Farklı bir sistem yaratılmış. Allah en mükemmelini bulunduğu ortama göre, canlının yaşayabileceği ortamı en iyi şekilde yaratmış oluyor inşallah.
Maşallah.
Elhamdülillah.
Dediğin gibi balıkta da sudaki oksijeni almaya yönelik bir sistem var. Var. Şimdi kuşun bakın yapısını inceleyelim. Akciğer yapısının tek yönlü çalışıyor. Yani bir yerden hava giriyor, bütün kesecikleri dolaşırken sürekli olarak o dönüşüm devam ediyor yani. Sürekli olarak o kesiciklere oksijen gelmeye devam ediyor. Böyle bir yapısı var kuşun. Kuşta,
gelmesi gerekiyor çünkü çok daha fazla enerjiye
çok daha fazla ihtiyacı var.
İnşallah.
Diğer canlılara baktığımızda bakın semenderin ayrı bir yapısı var. Kurbağanın ayrı bir yapısı var. Sürüngenlerde ayrı bir yapı, kuşlarda ayrı bir yapı görüyoruz. Bütün omurgaların akciğer yapısında bakın farklılıklar görüyoruz.
Maşallah.
Hepsinin ihtiyacı olan, vücuduna en uygun olan yapı var. En uygun olan akciğer anatomisi var ve hücreler bunu bilemez.
Evet.
Yani insanın akciğerindeki hücreyle sürüngenin akciğerindeki hücre o canlı için hangi yapının uygun olduğunu asla bilemez. Alternatifleri de bilemez.
Mutasyonlar.
Yani şu ellerimde şu var. Ben şöyle mi olsam, böyle mi olsam bu canlı için daha faydalı olur, bunu da bilemez asla.
Maşallah.
Allah bütün hücrelere o emri veriyor ve en uygun olan yapıya, yapıyla yaratıyor.
Maşallah.
Bakın kuşun akciğerinde şu parabronşal dediğimiz sistemler var. Yani hava giriyor, küçük kanallara ayrılıp daha sonra tekrar birleşiyor. Böylece şu alanlardaki bronşları ve parabronşları sürekli olarak oksijen değmiş oluyor.
Maşallah.
Hiçbir zaman oksijen iletimi kesilmiyor. Maşallah. Maşallah.
Kısa bir araya gidelim hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz.
İnşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim hocam isterseniz.
İnşallah.
Evet inşallah. Münafıklardan biraz bahsedelim hocam. Münafıklar çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda da münafıklarla karşılaşacağımızı bildiriyor. İnşallah. O yüzden münafık tehlikesini uzak görmemek lazım.
İnşallah.
Münafıkların her zaman amacından bahsediyoruz. Müminlerin yanında gözüküp, müminlerin arasında kendilerini gizlemeye çalışıp, müminlerle yaptıkları bir mücadele var.
İnşallah.
Müminlerin güçten düşmesini istiyorlar. İyiliği emredip kötülükten sakındırmayı durdurmaya çalışıyorlar müminlerin bu tavrına. Müminlerin tebliğini engellemeye çalışıyor münafıklar. Böyle sinsi bir planla yola çıkıyorlar. Ve mümin topluluğu olan her dönemde münafıklar çıkmış.
İnşallah.
Yani mümin, samimi mümin topluluğunun arasından zaten münafık çıkıyor. Çünkü samimi yapılan mücadele münafıklara zor geliyor. Samimi gösterilen çaba münafıklara zor geliyor. Çünkü samimi çaba, samimi mücadelenin karşılığında Allah imtihan ediyor müminleri.
İnşallah.
Yani mümin samimiyetini arttırdıkça, samimi mücadelesini arttırdıkça, fikri mücadelesini Allah karşısında zorluklar çıkarıyor, zorluklar yaratıyor. Müminin ecrini, makamını arttırmak için inşallah.
Maşallah.
Şimdi bu esnada da münafıklar çıkıyor. Yani kalbi hastalıklı, zayıf imanlı kişiler, bazıları Allah'ın dilemesiyle imanını artırıp kurtuluyorlar ama bazıları da mücadelenin zorluğuna katlanamayıp yeniliyorlar, yenilmiş oluyorlar imanen ve imanlarını kaybediyorlar.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Ayetlerde Allah detaylı olarak bize bildiriyor karakterlerini, münafıkların. O ayetleri okuyalım. Bakara suresinin 13. ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve yine kendilerine insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edin derler. Bilin ki gerçekten asıl düşük akıllılar kendileridir ama bilmezler.
İnşallah.
Kendilerini diğer insanlardan üstün görüyor münafıklar. Mesela mümin topluluğunda da o müminleri zayıf görüyorlar. Zayıf iman ediyor görüyorlar. Kendilerini üstün iman eden olarak görüyorlar. Neden? Çünkü öyle bir zemin oluşturmaya çalışıyor ki kendisi takva gözüksün. Diğer insanlar tarafından.
Çünkü çıkar elde etmesi lazım.
Evet.
Onun için daha takva gözükmesi gerekiyor. İnsanların ona sözünü dinlemesi için.
İnşallah.
Yani şeklen şemalen, şekil ve şemal olarak daha takva gözükmeye çalışıyor.
Evet.
Üslup olarak da taklidi bir üslup kullanıyor. Çünkü diğer insan baktığında, mesela iman etmeyen bir insan baktığında onu daha dine uygun görsün. Dini yaşayan olarak asıl münafığı görmesini istiyor. Çünkü münafık ondan sonra işte insanlarda o kanaat oluşturduktan sonra o kanaatle beraber insanları saptırmaya başlıyor.
İnşallah.
Yo, bazıları bu şekilde.
Değişik varlıklar yaratıklar aslında. Böyle yani tam ne olduğunu anlamak çok güç. Şimdi mümin toplumun içinde bulunuyorlar. Allah yeryüzündeki herkese nerede olurlarsa olsunlar Allah'a iman etmelerini emretmiş inşallah. Onun yolunda yaşamalarını emretmiş. Kur'an'ı okumalarını inşallah. Şimdi Kur'an'ın hükmü gitmiş kişiler var. Gitmemiş kişiler olabilir mesela. Şimdi Kur'an'ın hükmü gitmemiş kişiye, yani Kur'an'ın okunması iletilmemiş kişiye, kişinin sorumluluğu ile mümin cemaatin içinde bulunup Kur'an'ı okuyan, müminlerin nasıl yaşadığını gören, değil mi? Nasıl Allah yolunda mücadele ettiğini gören, Kur'an ayetleri nasıl birebir yerine getirdiğini, onların samimiyetini gören bir kişinin, değil mi, sorumluluğu çok farklı oluyor. Şimdi bu kişi mümin toplumun içinde bulunuyor. Allah'a iman ettim diyor. Elçiye iman ettim diyor. Değil mi? Kardeşiz diyor. Müminlerle beraberiz diyor. İşte inşallah İslam birliği için mücadele ediyoruz. Beraber birlikteyiz diyor inşallah. Ve belirttiğin gibi biraz önce biraz, hatta çok daha fazla kendini öyle göstermeye çalışıyor.
Evet.
Gizlenmek için. Böyle bir varlıktan bahsediyoruz. Ve bu varlık hiçbir şekilde içinde samimi olarak Allah'a inanmıyor. Allah'ı inkar ediyor. Ve mümin cemaatinin imkanlarından faydalanırken aslında bir yönden de onların dağılıp yok olması istiyor. Yani değil mi? Bozgunculuk çıkarmak istiyor. Karışıklık çıkarmak istiyor inşallah. Böyle garip bir varlıktan bahsediyoruz inşallah. Allah özel olarak yarattığı inşallah. Değil mi? Cehennemin en alt tabakasında var ettiği, yarattığı bir varlıktan bahsediyoruz inşallah.
Evet.
Allah ayetlerinde belirtiyor. Bakara suresi 27'de yine inşallah. Ki bunlar Allah'ın ahdini onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Şimdi giriyor mümin cemaatin içine. Ben Allah'a iman ediyorum diyor. Elçiyi bir olarak tanıyorum diyor inşallah. Değil mi hocam? Böyle bir onaylama, yani şeklen öyle bir görüntüsü var inşallah. Allah'ın kendisiyle birleştirmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. İlk fırsatta bozgunculuk çıkarmaya çalışıyor. Karışıklık çıkarmaya çalışıyor. Fitne ortamı çıkarmaya çalışıyor. Değil mi? Müminleri yolundan alıkoymaya çalışıyor. Ortama giriyor değil mi? Yani mümin doğru yolda giderken yani böyle ona fısıldıyor bir şeyler. Ya aslında şöyle olması lazım, şöyle yapmamız lazım. Hadi gel böyle yapalım. Niye böyle yapıyoruz, niye şöyle yapıyoruz? Yani sürekli böyle bir şeytansı müminin başına musallat olan, onu böyle yolundan çevirmeye çalışan, dağılıp gitmesini isteyen bir varlık inşallah. Kaybı uğrayanlar işte bunlardır diyor Allah. Yani hiçbir şekilde de Allah amacına uğrayamayacağını, yani amacına ulaşamayacağını ve eninde sonunda da kayba, hüsrana uğrayacakların bunlar evet. olduğunu belirtiyor Allah inşallah ayetlerinde. Elhamdülillah.
Kur'an'da geçen hükümlerin tam tersini yaptıklarını görüyoruz. Yani Allah belirtiyor ayetinde. Birleştirilmesine emrettiği şeyi keserler.
İnşallah.
Yani Kur'an hükümlerine aykırı hareket ediyorlar.
İnşallah.
Helal ve haramlarda da bu şekilde. Zaten Allah'a iman etmediği için Allah rızasına amaç edinmiyor dünyada. Öyle bir amacı yok. Dolayısıyla hep böyle kaypak bir yapısı var. Hep böyle eğlenceye meraklı değil mi?
İnşallah.
Yani boş vakit geçirmeye diyelim aslında. Çünkü Allah rızası için eğlenilir. Boş vakit geçirmeye meraklı. Allah'ı anmaktan uzak bir yapı sergiliyorlar. Bakın Allah bu yapılarını bildiriyor Cuma suresinin 11. ayetinde. Şeytandan Allah'a sınırım. Oysa onlar kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler. Bakın Allah nasıl olunması gerektiğini bildiriyor. Tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmesi gerekiyor insanın kendisine.
İnşallah.
Etmeyenler yani münafıklar bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman hemen ona sökün ettiler. Ve seni ayakta bıraktılar. Bakın Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ayrılıyorlar. Onun mucizelerine şahitler, güzel ahlakına şahitler. Amacı Allah rızası, Allah'ın rızası olmadığı için peygamberi ayakta bırakıyor, eğlenceye gidiyor.
İnşallah.
Ticarete sökün ediyor. Yani Allah rızasından uzak amele sökün ediyor.
Değil mi? Müminler Allah yolunda elçiyle birlikte gece gündüz mücadele ederken,
evet.
değil mi? Tüm güçlerini Allah için sarf ederken, harcarken, mallarını canlarını diyor Allah, Allah yolunda harcarlar diyor evet. inşallah. Bu ne yapıyor münafık? Kendi zevki için, kendi nefsini tatmin etmek için başka başka ortamlarda, başka başka eğlence ortamlarında hatta yani başka insanlarla, kafirlerle birlikte
evet.
Bir yaşam sürmeye çalışıyor. Çok enteresan bir varlık inşallah.
İnşallah.
Şimdi değil mi Allah bahsediyor mesela müminler Allah anladığında, Kur'an ayetleri okunduğunda imanları artar diyor. Şimdi baktığımızda münafık da mümin topluluğunun içinde bulunuyor değil mi? Aynı ortamdalar, aynı Kur'an ayetleri okunuyor. Normal şartlarda yani bir kişinin değil mi? Yani kalbine etki etmesi gerekiyor Kur'an okunda. Bunları etmiyor hiçbir şekilde. Yani çok dediğim gibi garip evet, yaratıklar. Yani etkilemiyor evet. çünkü Kur'an'ı dinlerken amaçları, maksatları yani Allah'ın rızasını gözetmek, Allah için yaşamak değil, onlara uymak değil zaten. Yani ben bu ortamda bulunayım da kimse beni anlamasın tamam. Yani Kur'an ayetleri okuyor inşallah. Ona kalbine bir etki etmiyor inşallah.
Yani
elçiyi de görüyorlar. Elçiyi de beraberler.
Evet.
Değil mi? Yani elçinin de Kur'an ayetlerine göre nasıl yaşadığını görüyor. Değil mi? Onun hizmetini görüyor. Ona rağmen dediğin gibi hocam Allah rızası için yaşamadığından dolayı, Allah'ı hissetmediğini, anmadığından dolayı, ahireti düşünmediğinden dolayı herhangi bir etki uyandırmıyor. Evet. Ve zayıf bir şeyleri var. Karakterleri var. Yani böyle bir mesela hele bu kişiler zorluk ortamı gördüğünde zaten bu güçsüzlüklerinden, zayıflıklarından dolayı hemen çekip evet. gidiyorlar. Zaten dışarıda da bağlantıları var hazır. Yani müminlerle beraberler ama dediğim gibi biraz önce dışarıda iman etmeyenlerle, kafirlerle, münafıklarla yine bir dostluk evet. ortamı var. Yani bir kolları da orada. Müminlerin üzerine herhangi bir baskı olduğunda veya bir zorluk bir ortam oluştuğunda hemen bir anda bırakıp çok rahat bir şekilde elçiyi yüzüstü bırakıp aşağı çekip gidebiliyorlar. Böyle karaktersiz bir varlıklar inşallah hocam.
İnşallah. Bir Allah'ın anıldığı ortamları şey yapamıyorlar yani. Sabredemiyorlar kesinlikle. Yani evet. Normalde mesela biz burada Allah'ı anıyoruz güzel bir şekilde. Ama münafık bu ortamda duramıyor kesinlikle. Yani Allah'ın anılmasına dayanamıyor. Kur'an ayeti okunmasına kesinlikle dayanamıyor. Hemen terk ediyor mesela ortamı. Ama müminler Allah'ı anmaktan çok büyük bir zevk duyuyorlar inşallah. Yani sürekli zaten Allah'ı anıyorlar. Münafıkların özelliği çok azanmaları. Yani sadece öyle bir iki kelime şeklinde, bir iki cümle o da fark edilmemek için gibi bir anlatımları var.
Gösteriş ama, yapıyorlar
evet, aslında. Müminler sürekli zaten mesela biz de burada programlarda sürekli iki saat boyunca Allah'ı anlıyoruz inşallah.
Maşallah.
Normalde münafığın dayanabileceği bir ortam değil.
Elhamdülillah.
İnşallah.
Maşallah. Cenab-ı Allah ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Yunus suresi 42. ayette. Onlardan seni dinleyecekler vardır. Ama hiç duymayan sağırlara, üstelik hiç akılları ermiyorsa sen mi duyuracaksın diyor Cenab-ı Allah. İnşallah bütün kudret, kuvvet ve güç Cenab-ı Allah'ın elinde. İnşallah kalpler yalnız Allah'ı anmakla felah bulur diyor Cenab-ı Allah.
münafıkların durumu işte Akın hocamın söylediği gibi Allah'ın anıldığı ortamda hiçbir zaman duramaz. Yani boş ve yararsız bir şeye çağırdığı zaman zaten ona hemen gidiyorlar, evet. İcabet ediyorlar. İnşallah. Hocamız da bir röportajında bir alıntı yapmıştım. Onu okuyayım inşallah. Hocamız şöyle söylemişti münafıklarla ilgili. Okuyayım. Mesela münafıklar, kafirler, Müslümanların Allah'a yaklaşmasına vesile olan araçlardır. Allah onlarla Müslümanları kendine yaklaştırıyor. Biz kafirlere baktıkça ve münafıklara baktıkça imanın değerini daha çok anlarız. Aklın değerini daha çok anlarız. Allah'a çok daha yaklaşırız. Onlarla da mücadele ettikçe fikri mücadelemizde sevap kazanırız. Ve Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Aşkla sevdiğimiz Allah'a daha fazla sevgi duymamıza vesile olur bu sistem. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da sahabelerin ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teyakkuzda olmasına vesile olmuştur o. Sahabeleri çok diri tutmuştur münafıklar. Yani münafıkların böyle bir kamçılayıcı özelliği vardır. Küfrün de vardır ama münafıkların daha şiddetlidir kamçılama özellikleri. İslam'a, Kur'an'a, Allah'a karşı muhabbette de, Allah yolunda çaba azminde de münafıkların ahlaksızlığını gören müminler daha heyecanla, daha şevkle İslam'a ve Kur'an'a hizmet ederler demişti hocamız. Elhamdülillah onların o durumlarını gördüğümüzde elhamdülillah çok şevklendiriyor gerçekten de. Çünkü dedik ya ayetleri okuyoruz elhamdülillah. Kalpler Allah'ın elinde. Gösteren Allah bütün olayları. Mesela ahir zamanda olduğumuzun farkında olmayan birçok insan olabiliyor. Halbuki dünyanın son dönemindeyiz. Halbuki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulünün olduğu, değil mi? Peygamber görecek insanlar, peygamber göreceğiz
inşallah
Allah'ın izniyle. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dönemindeyiz ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam faaliyette. İstanbul'da detayları veriyor Peygamber Efendimiz ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden münafıklar çıkacağını Peygamber Efendimiz söylüyor.
Evet.
Yani çok
en azılları.
En azılları. Yani olayı biliyorlar, davayı biliyorlar.
Evet.
Ama sadakatin ne olduğunu bilmedikleri için zaten Peygamber Efendimiz de hadislerinde bize bildiriyor münafıkların. Üç durum vardır diyor. Sözlerinde durmazlar, söz verirlerse.
Evet.
Yalan söylerler diyor. İnşallah. Diğerini hatırlamadım. Bakayım hemen. Onu okuyalım inşallah.
İnşallah.
Emaneti
evet. Hıyanet ederler diyor. Emanete sahip çıkmazlar. İnşallah.
Münafıklar da işte bu konuları bilmelerine rağmen değil mi hocam? Ayrılıklarını görüyoruz.
İnşallah.
Allah görünmez bir perde kılıyor. Müminlerle iman etmenlerin arasında, münafıkların arasında. Biraz önce Bülent hocamın da söylediği gibi bir ortamda Kur'an okuduğunda müminler orada imanları artıyor.
İnşallah.
İşte aralarında bir perde var. Allah bildiriyor. Bakın İsra suresinin 45. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kıldık diye bildiriyor Allah.
İnşallah. Hocam evet. Senin bahsettiğin gibi işte ahir zamanda yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde münafıkların çıkacağını Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş inşallah. Ve bu münafıkların da tüm tarihin en azıları olacağını söylemiş inşallah hocam. Ve bunlarla ilgili de hadislerinde bildirmiş. Ben birkaç hadisi okumak istiyorum.
İnşallah. Çok inşallah. İyi
öyle ki diyor, sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Şimdi örnek veriyor. Münafıkların nasıl ortaya çıkacağını ve yok olacağını teker teker. Ve saf müminlerin kalacağını ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte
inşallah.
Örnek veriyor inşallah. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. Buğdaydı, bir süre sonra kurtlanıyor. Münafıklar ortaya çıkıyor.
İnşallah.
Değil mi? Ondan sonra o münafıklar temizleniyor evet. İnşallah. Daha sonra devam ediyor. uzun bir süre sonra onu tekrar ayıklar ve temizler. Sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onu tekrar kurtlandığını görür. Şimdi zaman geçiyor. Bir bakıyoruz yine münafıklar çıkıyor ortaya.
Evet. Tam birebir.
Evet. O münafıklar da temizleniyor. Yine devam ediyor. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İnşallah. İşte samimi, salih müminler kalıyor. Ve ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte mücadelelerine bu kişiler devam ediyor.
Maşallah.
Temizlene temizlene gidiyorlar inşallah.
İnşallah.
İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır.
Maşallah.
İnşallah. Buyuruyor.
İnşallah. Tevbe suresi 56. ayette de Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Ant içiyorlar. Biz de Müslümanız ve sizlerle beraberiz diyorlar. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Münafığın en büyük özelliklerinden bir tanesi de korkak olması. Yani mücadele ortamından hemen pır diye kaçar. Yani bulamazsın.
Evet.
Halbuki hocamız onu defaatle söylüyor. Müslümanın, müminin başına gelen her ne olursa olsun zaten onu bir hayırla yaratıyor. Onur ve şereftir o.
İnşallah.
İnşallah. Müslümanın başına gelen. Maşallah.
Çok büyük hayırları olmuş oluyor hocam. Yani münafıkların ayrılması bu hayırlardan sadece bir tanesi.
Elhamdülillah.
Bir zorluk ortamında Allah çok büyük hayırlara sevk ediyor inşallah. Mutlaka hayırla yaratıyor Allah zaten.
Bir temizlik oluyor aslında dediğin gibi hocam, inşallah hayır oluyor.
İnşallah. Mertebelerini arttıran diyor ya. Müminlerin ecirlerini arttıran bir ortam oluşmuş oluyor. Allah Ahzab suresinde bildiriyor 11 ve 12. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı.
İnşallah.
Demek ki münafığın burada tam zihnini de anlayabiliyoruz. Bir zafer gelmesini bekliyor. Bir başarı gelmesini bekliyor mümin topluluğuna. O başarıdan faydalanmak için, ona pay sahibi olabilmek için kendisini tutuyor bir süre. Hocamız bu sürenin uzunluğundan da bahsetmişti. Yani çok uzun hesaplar yapabilir bizim, değil mi? Anlayamayacağımız tarzda böyle 20 yıl, 30 yıllık hesapları oluyor münafıkların. O 20 yıl, 30 yıl ondan pay bekliyor. Bir başarıdan faydalanmaya çalışıyor. O olmadığında işte bakın, bize boş bir alınıştan başka bir şey vaat etmedi diyor ve ayrılıyor münafık.
Peki o ortamda hocam müminlerin yine nasıl davrandığına dair ayetler var Kur'an'da, inşallah onu bir okuyayım. Ahzab suresi 22'de müminler düşman birliklerini gördükleri zaman ise korkuya kapılmadan dediler ki bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Müminlerin davranışı da bu oluyor inşallah. Yani her zorluk gördüğünde, her ortamda, değil mi hocam, inşallah bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiğidir diyor. Ve buna göre davranıyor. Yani davayı, değil mi, mücadeleye bırakıp kaçmak bir yana, daha çok sarılarak zaten bu biz bekliyorduk. Değil mi? Resul elçi bize bunu söylemişti. Allah bize bunu bildirmişti. Mücadelemize yine devam ediyoruz diyorlar inşallah. Samim bir şekilde.
Aynı zamandaki mücadele yöntemi Kur'an'da ve hadislerde bildiriliyor fikri mücadele olarak. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde kimsenin burnu dahi kanamaz buyuruyor Peygamberimiz. İlim kılıncıyla diye buyuruyor başka bir hadis-i şerifinde. Dolayısıyla fikri mücadele oluyor ama münafık bu mücadeleden de kaçıyor.
İnşallah.
Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, değil mi, orada savunma amaçlı yapılan savaştan kaçıyor münafık. Ahir zamanda da fikri mücadeleden de kaçıyor.
İnşallah.
Çünkü iman etmeyenle öyle bir diyaloğa girmek istemiyor. Dediğin gibi hocam, onunla dostluk bağının zedelenmesini istemiyor.
İnşallah.
Çünkü fikri mücadelede değil mi, Allah'ın yaratmasını, yaratma sanatını anlatılıyor. Allah'ın delilleri anlatılıyor inşallah.
İnşallah.
Münafık böyle bir mücadeleye girmek istemiyor.
İnşallah. Hocam şu anda yine düşündüm de, yani münafık bir mücadeleye niye girmek istemiyor bir yönden de? Aslında bu mücadeleye girerse müminlerle beraber net tarafını belli etmiş olacak. Değil mi? Yani onlarla aynı safta Allah'ın dinini anlatıldı dışarıya, değil mi? Mesela biz burada televizyonda konuşuyoruz. Değil mi? İnsanlara Allah'ın dinini anlatıyoruz. Yani münafıkların nasıl olduğunu anlatıyoruz. Müminlerin nasıl olduğunu anlatıyoruz. Şimdi onlarla beraber çıkıp, değil mi, mücadeleye ben Allah'ın tarafındayım ve Allah'ın dinini anlatıyorum dediğinde dışarıdaki dostları bu sefer sen tarafını belli ettin diyecekler. Belki de ondan uzaklaşacaklar. Ondan da korkuyor olabilir değil mi hocam inşallah?
Evet. İnşallah. Ona bir söz gelmesinden korkuyor. Bir iftira, bir hakaret. Değil mi? Küçük düşmekten korkuyor. Belki hakarete uğramaktan i̇nşallah. Korkuyor. Hep bu korkular, dünyevi korkular sebebiyle hem dünyada huzurdan, mutluluktan mahrum kalıyorlar. Ahirette de cennetten i̇nşallah. Mahrum kalmış oluyorlar. İnşallah. Cehennemin en dibine gidiyorlar inşallah.
Aynı zamanda özellikle Bülent Hoca'nın biraz önce bahsettiği gibi hadislerde geçiyor. Şimdi adam mesela bakacak işte din üzerinden bir çıkar elde edebildiğini görecek mesela. İşte diyecek ya biz vakfımızı bir kuralım. Ondan sonra ne yapalım? Sohbetler yapalım. Ben bol bol zaten okumuştum zamanında. Hurafe, bir sürü hurafe biliyorum. Bunu değerlendirmek lazım. Bu hurafeleri o kadar boşuna mı okudum ben? Biraz daha da geliştireyim kendimi. Vakıf da kuralım. İşte vakıf üyelerini alalım. Üyelerden para da toplarız. Ondan sonra ben de bol bol hurafe anlatırım, hikaye anlatırım. İnsanların iman etmesine yönelik bir şey var mı? Yok. Yani çok ilgilendirmiyor zaten. Ben de iman etmiyorum diyor adam zaten. Böyle kendime özel bir hava veririm. Görünüşümü ona göre yapmam gerekiyor zaten. Konuşma tonlamamı da ona göre yapmam gerekiyor. Onu da yaparız. Hiç sorun değil. Böyle hani bir şirket kurarken ona yönelik yapılan çalışmalar vardır. Arge çalışmaları, ön hazırlık çalışmaları. Aynen onun gibi. Bu çalışmalarını yapıyor mesela her zaman münafığı. Ondan sonra işte anlatmaya başlıyor. Hurafe anlatmaya başlıyor. Hikaye anlatmaya başlıyor. Parasını kazanıyor bir güzel. Hiçbir sorunu yok. Bir bakıyor Hazreti Mehdi çıkıyor. Hazreti Mehdi onun gibi para kazanmıyor. Dini anlatırken. Para harcıyor tam tersi. İnsanların imanına yönelik anlatımlar yapıyor. İnsanların uyutacak anlatımlar değil. İnsanları böyle harekete geçirecek, şuurunu açacak, şoklama yapacak anlatımlar yapacak Hazreti Mehdi. Bunu görecek aynı zamandaki o münafık karakteri. Ondan sonra bir bakacak bu münafıklar, yobaz münafıklar, kendi gelir kapıları gidiyor. Yani dini zaten bir gelir amacı olarak gördüğü için. Kendi gelir kapısını kapatan bir sistem olduğunu görünce Hazreti Mehdi'ye tavır alacaklar. 70 bin sarıklı diyor, başı tıraşlı, yobaz Hazreti Mehdi'ye savaş açacak. Yani fikri olarak ve hatta normalde şehit edilmesini isteyecek kadar aslında nefret edecekler Hazreti Mehdi'den. Ama yine de Hazreti Mehdi'den bir fayda görmeyi umut ettikleri için vazgeçecekler bu şeylerden. İlim kılıncını gördüğü için vazgeçecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dolayısıyla aynı zamanda bu samimiyetsiz kişilere çok dikkat etmek gerekiyor. Yani kişinin anlattığı şeyin Kur'ani olması çok önemli, dini olması çok önemli. Ya herkes bir şeyler anlatıyor zaten. Ya hurafe anlatan on binlerce kişi var zaten şu anda. O kişi onu niye anlatıyor ona bakmak gerekiyor. Ya evet. Allah rızası için mi anlatıyor onu? Samimi mi? Samimi olan varsa da teyze ederim varsa yani eğer. Çok dikkatli olmak lazım. Ben de bu yobaz müşrik münafık karakterinden birkaç örnek vereyim. Yobazlar Kur'an'ı noksan görüyorlar. Bir kere Kur'an'ı kesinlikle tam demezler. Çünkü tam dedikleri anda kendi hikayelerini anlatacakları zemini kalmıyor. Bir anlamı da kalmıyor zaten. Hikaye anlatmanın. Bir şey kalmıyor zaten. Kur'an noksansızdır. Yeterlidir dediği anda zaten o zaman diyecekler ki biz Kur'an okuyalım o zaman. Diyecekler. O adam bir işe yaramayacak o zaman. Dolayısıyla Kur'an yeterli değiller. Başka? Kur'an'ı okumayı siz anlayamazsınız. Başka? Ben anladım Kur'an'ı. Ben anlatacağım. Dolayısıyla beni dinleyeceksiniz. Onun için de tabii belli bir meblağ gerekiyor. Bakın yobaz müşrik karakteri bu şekildedir aynen. Halbuki Allah Enam suresi 38. ayette şeytan Allah'a sınırım. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık buyuruyor. Noksansızdır. Noksan dediği zaman dinden çıkar biz. Kur'an noksandır dediği zaman. Ne yapıyor mesela? Etrafındaki insan, yani bir kısım insanları hep nefsani davranmaya yöneliktir. Mesela işte konusu gelmişken hatırladım. Facebook ortamında da kardeşlerimiz işte paylaşımlar oluyor. İşte olumsuz yorumlar olabiliyor. Hep saygıyı koruyacak şekilde konuşalım. Yani insan nefsi her zaman İşte der ki bunun da karşılığını tam oturtayım işte tam lafını söyleyeyim böyle bir rahatlayayım der. Ama biz o şekilde yapmayacağız. Müslüman o şekilde yapmaz. Müslüman nefsani davranmaz. Her zaman güzel üslupla, Allah'ın bize bildirdiği üslupla, saygıyla hep güzel ahlak göstererek o yorumlarımıza da hep dikkat edelim inşallah. Bakın işte yobaz müşrik karakteri insanın bu nefsani duygusunu bildiği için insanlar mesela ehli kitap dediği zaman adam tebliğ yapmak nefsine ağır geliyor. Ne diyor o yüzden? Diyor ki ben ehli kitabı dini konudan titiz, dini yönde titizliğimden dolayı ehli kitapla görüşmem diyor. Nefsani bir açıklama bu. Yobaz da yine insanların hoşuna gitmesi için der ki ehli kitabı düşman olur der dine. Çünkü onun amacı insanların genel kabulünü evet. görmek ve para kazanmaktır. Yani gerçek din insanlar tarafından öğrenilsin bunu istemez. İnsanların genel hoşuna gidecek şeyler anlatmayı ister ki insanlar onu dinlesin ve para kazansın. Halbuki Allah Ali İmran suresinde 113. ayette onların ehli kitabın hepsi bir değildir buyuruyor. Bakın Müslüman da amacı para kazanmak değildir. İnsanlara doğruyu göstermektir. İnsanların da tepkisini alır. Hazreti Nuh 950 sene boyunca tebliğ yapıyor. Etrafında birkaç insan toplanıyor. E şimdi bizim bu yobaz münafıklardan bu devirdeki onları alsak Hazreti Nuh devrine yollasak yani etraflarına toplayabilecekleri şekilde anlatımlar yapar. Ama bakın Hazreti Nuh öyle anlatımlar yapıyor ki demek ki insanların genelini kabul edemeyeceği doğru anlatımlar yapıyor. Hak anlatımlar yapıyor. Okay. O yüzden diyor ki Allah etrafında çok az kişi toplanmış diyor. 950 sene boyunca. Bakın. O yüzden Müslüman her zaman Kur'an'daki hak anlatımları yapar. Yani insanlar genel kabul görsün. İnsanlar bizi sevsin. Öyle bir üslubu olmaz Müslümanların. Hazreti Mehdi ve talebeleri de böyle olacak inşallah. Hadislerden anlıyoruz. İnşallah. Ve yobazlar Kur'an'ı sevmiyorlar kesinlikle bakın. Kur'an'ı kesinlikle. Mesela bir ayet söylediğiniz zaman o kendini kaybeder ayeti duyduğu zaman. Farklı teviller getirmez. Senin Arapçan var mı der mesela. Arapçasına bakmak lazım der. Tam Arapçasından söylüyoruz zaten yani. Biliyoruz Arapçasını, Türkçesini, çevirisini. Hepsini bilerek konuşuyoruz Allah'ın izniyle hocamız vesilesiyle. İşte şuna bakmak lazım. İşte o tefsirde böyle. Ya hiç o detaylara girmeye gerek yok. Kur'an'ı sevmiyorsun. Kur'an'ı istemiyorsun. Çünkü Peygamberimiz döneminde de Yunus suresinde 15. ayette geçiyor. Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir diyorlar. Yobaz müşrikler. Sevmiyorlar Kur'an'ı, kabul etmiyorlar kesinlikle. Bu devirde de aynı kişileri görüyoruz. Kur'an ayeti söylüyoruz mesela. Peygamberimiz zengindi ayette Allah. Bir yoksulken seni bulup zengin etmedi mi buyuruyor. Kabul etmiyor çünkü sevmiyor Kur'an'ı. Mesela Peygamberimizin hanımlarla evlenirken kıstas diyor, yaşlı olması ve güzel olmamasıydı diyor mesela. Allah da ayette diyor ki, güzellikleri her ne kadar hoşuna gitse de bundan sonra evlenmek sana haram kılınmıştır diyor. Demek ki maşallah. Peygamberimiz evlenirken güzelliği de bir kıstas. Eğer öyle olmasaydı Allah bunu ayette belirtmezdi. Bu ayeti söylediğin zaman diyor ki ben bu ayeti sevmiyorum diyor. İstemiyorum bu ayeti diyor. Ya senin istemene göre değil. Yani Allah bu şekilde bildiriyorsa biz anında bu şekilde kabul ederiz. İşte yobaz müşrik karakteri kesinlikle Kur'an'ı kabul etmiyor. Neyi kabul ediyor? Ben diyor geleneği kabul ederim diyor. Ben neyi öğrendiysem geçmişten gelen, bana öğretilen neyse onu kabul ederim diyor. Bakara suresi 170. ayet. Hayır biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Yani ben annemden, babamdan, dedemden ne öğrendiysem, ne öğrendim? Peygamberimiz fakirdi diye öğrendim kardeşim ben der. Yani Kur'an'da zengin yazıyor. Ben atalarımın üzerinde bulduğum şeye uyarım diyor. Senin bana getirdiğine uymayacağım diyor. Kur'an'a uymayacağım diyor. Dolayısıyla haşa müşrik olmuş oluyor. Kur'an'ın tam tersi bir iddiayla ortaya çıktığı için. Dolayısıyla bakın çok önemli konular bunlar. Yine bir ayet daha okuyayım. Yobaz müşrik karakterini gösteren ayetlerden bir tanesi. Ali İmran suresi 186. ayette şeytan Allah'a sınırım şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Bakın müşriklerin, yobazların bir özelliği de müminlere sürekli hakaret etmeleridir. Hakaret ve küfür ederler. Eziyet verici sözler söylerler. Bakın yobazlar müminlere söylerler. Müminler yobazlara söylemiyor. Yobazlar müminlere söylüyor bunu. Bu da bizim için bir kıstas inşallah.
Maşallah. Ayette gibi inşallah yobazlar Kur'an'ın yaşanmasını istemiyorlar. Ve dediğin gibi müminlere kınayıcı sözler söyleyebiliyorlar. Ama Allah diyor ki mesela Hazreti Nuh döneminden bahsetti hocamız. Doğru bildiğini birçok yoldan, insanlara ulaşaraktan değil mi? Farklı yöntemlerle tebliğ etmiş Hazreti Nuh inşallah. Ama Allah'ın izniyle birkaç tane iman eden buldum diyor. Çok fazla olmadığını belirtiyor Allah. Ama mümin doğru bildiğinden, hocamızın da söylediği gibi, hiçbir zaman şaşmıyor. Yani ister karşıdaki kınasın, ister kötü söz söylesin. Allah bir ayette belirtiyor. Şimdi müminlerin arasından gidenler oluyor tabii, münafıklar oluyor. Ama Allah diyor ki, ben onların yerine dilersem çok daha iyi, çok daha sağlamını getiririm diyor. Sağlam müminler, samimi müminler getiririm diyor inşallah. Ve onların özelliklerini sayıyor. Bir okuyayım inşallah ayette. Maide suresi 54. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner, irtidat ederse, yani münafıklar, kim dinine saparsa giderse, Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü inşallah, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda çaba harcayan ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Kim bir çabası var Allah yolunda. Kafirlere karşı mücadele ediyor, münafıklara karşı, yobazlara karşı mücadele ediyor inşallah. Ve bu çabasında hiç yılmıyor. Kınayıcının kınamasından da korkmazlar diyor. Bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. İnşallah. Şimdi doğru olduğunun, Allah'ın fazlı olduğunu inşallah belirtiyor Allah. Ve bu yoldan müminlerin dönmemesi gerektiğini, evet, Kur'an yolundan asla şaşmamaları gerektiğini belirten bir ayet inşallah.
Evet, münafık ayrılırken çünkü zarar verme amaçlı ayrılıyor mümin toplumdan. Bir zarar geleceğini düşünüyor. Değil mi? Yani sayı olarak, istatistik olarak azalmış oluyor müminler. Ama münafık buradan zarar geleceğini düşünüyor. Bunu istiyor daha doğrusu, ama Allah bildiriyor. İşte değil mi, dininden geri döndüğünde birisi mümin toplumunda, Allah çok daha üstün ahlaklısını,
maşallah,
samimi iman edeni en önemlisi hemen getirmiş oluyor. Ve bu kesin imanı da Allah veriyor, keskin imanı.
Maşallah.
Yani bu sebeplerle açıklanabilecek bir şey değil. Bir hani meslek gibi değil. Hani haşa benzetmek gibi olmasın da, değil mi, yıllarca tecrübe edinecek vesaire bir konu değil. Allah bir anda keskin iman nasip edebiliyor.
Maşallah.
İnşallah. Çünkü mesela Hazreti Musa'nın değil mi mücadele ettiği orada büyücüler iman ediyorlar. Allah'a iman ettik diyorlar. Firavun diyor ki ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz keseceğim diyor.
Maşallah.
Fark etmez diyor. Allah katında hayırlısı var inşallah diyor.
Sen bu dünyada hükümlü.
Evet. Yapabilirsin. Diyor. Evet. Yani orada çok kısa bir sürede Allah'ın keskin iman nasip ettiğini görüyoruz.
Kanaatleri geliyor orada. Delilleri gördüğünde inşallah.
Evet.
Hazreti Musa'nın gösterdiği delilleri. İnşallah. O an iman ediyor Allah'ın izniyle. Evet. Allah nasip ediyor inşallah.
İnşallah.
Değil mi? Ondan sonra dünya hayatının onun için bir önemi kalmıyor. Hı hı. Yani ister öldür ister kes diyor, fark etmez. Yani dünya hayatı zaten kısa. Senin hükmünü sen burada sürdürebiliyorsan sürdür diyor. Ama ben zaten ölsem de Allah katına, evet, gideceğim. İnşallah güzel bir karşılık vardır umuduyla
İnşallah.
Diyor.
Şimdi
elhamdülillah.
Elhamdülillah. Müminlerin ahlakı Kur'an'a dayalı olduğu için yobazların nasıl ahlaksızlar olduğunu artık biliyoruz. Hocamızın vesilesiyle anladık nasıl. İnşallah daha hocamız tabii bir kısmını anlattı. Ama insanlar o bir kısmıyla Allah alem bilgilendiler inşallah ki biz hocamızdan inşallah daha dinleyeceğiz ki nasıl pislikleri olduğunu göreceğiz yobazların inşallah, münafıkların. Şimdi müminler tabi Kur'an'a dayalı yaşadığı için inşallah en samimi olmaya gayret ediyorlar. Çünkü Allah'tan korkup sakındıkları için. Şimdi Cenab-ı Allah ayette, konu şeytandan Allah'a sığınırım. Nisa suresi 139. ayette, onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar, veliler edinirler. Müminleri bırakıyorlar. Yani samimi olan yaşam tarzını, yani Kur'an'a dayalı, Kur'an ahlakını bırakıyorlar. Kafirleri, Allah'a inanmayan, Allah'a inkar eden kişileri dostlar, veliler ediniyorlar. Kuvvet ve onuru, izzeti onların yanında mı arıyorlar diyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır diyor Cenab-ı Allah. Bak maşallah. Şimdi apaçık diyor ya Cenab-ı Allah ayetlerim. Apaçık diyor. İşte apaçık ayetlerden bir tanesi daha. Demek ki Kur'an ahlakını bırakıp dışarıda herhangi, değil mi, Allah'a İnkar eden bir takım insanların, insanları veli ve dostlar edinmemek gerektiğini Allah bize söylüyor.
Evet.
Nerede huzurlu bir yaşantı oluyor? Müminlerin yanında oluyor. Nerede güvenli bir ortam oluyor? Kur'an ahlakının yaşandığı müminlerin yanında oluyor. Çünkü müminler temiz olan rızıklardan zaten
yiyorlar, içiyorlar değil mi? Elhamdülillah.
Evet, elhamdülillah.
Dolayısıyla Allah en güzelini nasip ediyor. İnşallah.
İnşallah.
Yubazlarla ilgili bilgi vermeye devam edelim. Bir de yubaz müşrik karakteriyle ilgili. Allah ayette Bakara suresi 78. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Kitabı bilmezler. Kur'an'ı bilmediklerini söylüyor Allah. Bildikleri bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir ve yalnızca zannederler diyor Allah. Yani Kur'an'ı bilmiyorlar kesinlikle. Sadece asılsız şeyler biliyorlar. İşte biraz önce bahsettiğimiz örneklerdeki gibi işte. Peygamberimiz fakirdi, karnına taş bağlardı. İşte ondan sonra işte o dönemki şartlar şöyleydi. Peygamberimizin evlendiği işte eşleri şu durumdaydı. Vesaire böyle asılsız şeylerden ibarettir. Allah diyor ki kitabı bilmezler diyor. Kur'an'ı bilmedikleri için bu şekilde. Sonra Kur'an'la karşılaşınca çok şaşırıyorlar. Bildiklerinin tam tersi olduğunu görünce bayağı şaşırıyorlar. Bu tabi hani aslında şaşırılacak bir durum değil. Hemen Kur'an'a tabi olması gereken normal bir insanın. Aynı zamanda Tövbe suresi 28. ayette müşrikler ancak pisliktirler diyor Allah. Yani ruhen ve bedenen aynı zamanda pis olduklarını evet. görüyoruz müşrik karakterini. Yani çok pisler. Evet. Bakın müşriklerin bir özelliklerinden bir tanesi de şudur. Dine karşı titizlik adı altında müminleri eleştirirler. Bakın bu çok önemli bir özellikleridir. Çok dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Mesela Ahzab suresi 19. ayette hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sanki böyle hayrı istiyormuş, İslam'ın hayrını istiyormuş gibi bir görüntü vererek sizi keskin dilleriyle eleştirip karşılarlar diyor Allah. Mesela tabii herkesi tenzih ediyorum bunu söylerken. Biz mesela Darwinizmi anlatıyoruz ya. Ya Darwinizmi anlatıyorsunuz böyle dillendirip bir daha bu teoriyi ayaklandırmanın ne alemi var? En iyisi hiç anlatmayın. Ve zarar vermeyin insanların Allah inancına. Ne oluyor burada? Hayra karşı oldukça düşkünlük bir görüntü. Yani insanların Allah inancının gitmesini istemiyorum. Yoksa mücadeleden kaçtım yok yanlış anlamayın. Gibi bir görüntüyle sizi keskin dilleriyle eleştirirler diyor Allah. Yani biz ne yapacakmışız? Tüm dünyaya hakim olan Darwinizmin geçersizliğini anlatmayacakmışız. Neden anlatmıyoruz? Birisi üşenip anlatmadığı için bize de öyle anlamsız bir sebep ortaya atıyor. Diyor ki ya bunu bir daha dillendirmenin ne manası var? Onlara hizmet ediyorsunuz. Zaten bitmiş bir teori. Kardeşim neresi bitmiş? Bütün okullarda, İran dahil, Türkiye dahil, bütün Müslüman ülkelerin okullarında gencecik çocuklara, ortaokulda, lisede diyorlar ki siz tesadüfen oluştunuz diyorlar. Neresi ölmüş bir teori? Fikren ölmüş olabilir ama halen daha ideolojik olarak devam ettiriliyor. Evet. Dolayısıyla geçersizliğin anlatılması lazım. Sen üşeniyor olabilirsin. Böyle bir mücadeleye girmemiyor olabilirsin. Ama kalkıp da müminleri eleştirme. Bir de böyle hayra karşı düşkün gözükerek hiç eleştirme. Yani çok samimiyetsiz gözüküyor. Hani böyle şey olur ya, hasta ziyaretine gidilir. Daha yani onu samimi yapanları tenzih ederek söylüyorum yine. Daha birinci dakikada seni de çok yormayalım deyip kalkar ya birisi mesela. Sanki onu düşünüyormuş gibi. Halbuki sıkılmış belli ki gidecek. Ama seni de çok yormayalım der mesela. Hatta telefonu kapatacak çok yazmasın der. Öyle telefonu zorla kapatır yani onu sebep gösterir. Sanki onu düşünüyormuş gibi. Aynen bu mantığı görüyoruz bunlarda da. Yani onu hiçbir çocuk daha inanmayacağı için sizin de bu iddialarınıza çocuk daha inanmaz. Böyle bir samimiyetsiz tavrınıza. Dolayısıyla müminlerin mücadelesine de böyle şeylerle işte durdurmaya çalışmayın. Biz aynen devam edeceğiz. İnşallah.
Hocam bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Akşam Sayın Allah'a Akbar canlı yayında olacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.